Teknoseyir'in haftalık gündem değerlendirme podcastine hoş geldiniz. 5 Mart, 10 Mart tarihleri arasında vuku bulan teknoloji gündemini bu programda değerlendireceğiz. Ben Özkan Erdem, yanımda Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk Özkan.
Gündemi sıralamadan evvel haftanın yorumunu sırayla alalım sizden.
Vallahi bu hafta Özkan kar haftası. Hani dolayısıyla yorumlarımız soğuk üzerine, ulaşım zorluğu ve soğuk algınlığı üzerine. Ama teknoloji gündemi sıcaktı. Bu kadar bizim dışarıdaki soğuk havayı yansıtmıyordu.
Senin nasıldı Murat teknoloji gündemin?
Bizim de soğuk havaya rağmen Bahçeşehir'deki fotoğraf eğitimlerimiz devam etti. O sayede biraz da kar fotoğrafı çekebildik. Biliyorsun bu sene kış çok geç geldi. Hiç kar görmeden geçiyorduk ki Mart ayında isabet etti. Soğuk bir haftaydı. Özellikle evde kombi çalışmadığı zaman daha da soğuk oluyormuş. Açıkçası ustalarla yıkıntılar arasında bir hafta geçirdim.
Oo.
Yani pek hoş değildi.
Geçmiş olsun.
İsterseniz teknoloji gündemini bir sıralayayım. Arkasından teker teker ele almaya başlayalım.
Tamam.
Karasal yayın 4 yıl sonra tamamen sona erecek haberi var. Fujitsu'nun Ankara 2 toplantısında iPad 2 almayın, 2 ay bekleyin. Daha entegre olan Windows 7'li tabletlerimiz çıkacak. Bizim tablette 18 yıllık deneyimimiz var mesajı. AMD'nin Radeon HD 6990 ekran kartının çıkışı var. Western Digital'in Hitachi'nin disk bölümünü satın alması gündemimizde var. Inet'in Blogspot'un kapatılmasına etkisi olan tüm kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunması gündemimizde var. Microsoft'un Nokia'ya 1 milyar dolar ödeyerek aslında bu işi verdiğini belirten birkaç haber var gündemimizde. Nintendo'nun 3DS lansmanı Türkiye'de de yapıldı. Fiyatlarını konuşacağız, deneyimleri konuşacağız. PayPal artık Türkçe kuru da, yani TL kurları da kabul ediyor. iPad 2 11 Mart'ta satışa çıkacak. Bununla ilgili birkaç soru var. Örneğin iPad 2'nin 3G'li versiyonunda SIM kilidi var mı yok mu? Bunu konuşacağız. Microsoft Kinect dünyanın en hızlı satılan ürünü oldu. Bununla ilgili görüşlerimiz var. Bir oyun sızma haberi daha. Homefront oyunu, o da çıkışından belli bir süre önce internete sızdı. Son gündemimiz ise Angry Birds'ün 42 milyon dolarlık yatırımcı alması. Levent abi, karasal yayının 4 yıl sonra sona ermesiyle ilgili düşüncelerini alalım. Ne diyorsun bu konuyla ilgili?
Şimdi Özkan, böyle bir haber yayınlandı internette. RTÜK Başkan Vekili Profesör Doktor İlhan Yerlikaya kaynak gösterilmiş. Deniyor ki, gerçi bir haber zaten bir çorba. Yani karasal yayın, dijital yayın, IPTV hepsi birbirine girmiş. Fakat hani bizim bu şifreleri çözüp anladığımız kadarıyla şunu demek istemiş başkan vekili. Karasal yayın, yani şu anda hepimizin bildiği şu hani anten, o alüminyum antenlerle aldığımız yayın 4 yıl içinde bitiyor. Yerine ne geliyor? Yani uydu yayını zaten sürecek. Bir de hani şu DVB-T dediğimiz sayısal karasal yayın. Fakat hani burada bizim şöyle bazı sorularımız var. Bu karasal sayısal yayının denemelerini 2006 yılında büyük tantanalarla, bakanlık törenlerle başlattılar. 5 yılda bir arpa boyu yol almadılar. Hani 2006 yılında bir deneme yayını vardı, şimdi arasan onu da bulamıyorsun. Ve şimdi tamamıyla konu kapanmış, unutulmuşken bir anda biz 4 yıl içinde değiştireceğiz bunu. Ben de diyorum ki nasıl değiştireceksin? Sen bu deneme sürecinde ne başarı elde ettin, ne yaptın, hiçbir şey yapmadın. Ve şu var, şimdi Sayın Profesör şunu söylemiş, işte 4 yıl, 2 yılı geçiş süreci olacak. Hem sayısal karasal yayın hem de şu anda bildiğimiz antenle aldığımız yayın devam edecek. İşte sonra da 2 yılda da bitecek. Şimdi böyle de mesela bu geçiş Amerika'da yakın zamanda yaşandı. Yanılmıyorsam geçen sene yaşandı. Fakat devlet insanlara hani bu eski tip televizyonlarıyla yeni yayını alabilsinler diye bu bir alıcı hani kutu lazım. Set top box denen.
Evet.
O kutuyu alabilsinler diye indirim kuponu dağıttı. Bizde öyle bir şey olacak mı? Olmayacak tabii ki. Dolayısıyla hani nereden çıktı bu? Hani nereden çıktı bu demeyelim. Hani DVB-T harika bir şey. Çünkü bir Wi-Fi anteni kadar, hani parmak kadar bir antenle pırıl pırıl televizyon yayını izliyorsun. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Biz niye bu çıktı demiyoruz. Niye bu kadar geç kaldı? 2006 yılında başlanan test sürüşleri niye hiçbir yere gitmedi? Hani 5 yıldır unutulmuşken ne oldu da bu kadar bir aceleyle yangından mal kaçırır gibi işte biz bunu standart haline getireceğiz. Eskisini kaldıracağız. Hadi bakalım merakla izleyeceğiz. Gerçekten hani tekrar edeyim DVB-T yani sayısal karasal yayın çok güzel bir şey. Yani bu uydu yayının çanak gerektirmeden izlenebilir hali gibi düşünebiliriz. Çok güzel bir şey ve Almanya'da İngiltere'de standart. Hani insanlar kimse tavanına çanak takmıyor ya da kablo TV ile falan uğraşmıyor. İşte Wi-Fi anteni kadar bir antenle dijital yayın izliyor. Çok güzel bir şey. Ülkemize de gelsin tabii ki. Fakat daha planlı, programlı olması lazım bu işlerin. Hani böyle oturup da bir anda şapkadan tavşan çıkartır gibi yapacağız olacak. Ben böyle olacağına inanmıyorum.
O bahsettiğin antenleri kullanıcılar aslında biliyor olabilirler.
Bazı... Sahipler.
Evet çünkü TV kartları bile o antenle geliyordu. Tabii ki. Özelliğiyle geliyordu.
Satıldı Türkiye'de.
Satıldı ve birçok kişide de bende de var evde duruyor.
Değil mi?
Hiçbir işe yaramadı tabii.
Maalesef. Maalesef. İşte o antenler yıllar sonra işe yarayacak inşallah.
İnşallah.
Bir sonraki gündemimize geçelim. Fujitsu'nun Ankara'daki toplantısında Türkiye'de. Tabi bu resmi evet. Bir açıklama mı olarak değerlendirmek lazım? Konuda emin değilim ama.
Yok bu bir meslektaşımızın yorumu aslında.
Evet. Şimdi iPad çıktıktan sonra gündem maddesi neydi? iPad 2 almayın. 2 ay daha bekleyin.
Süper bir tablet çıkaracağız.
Yani şimdi bu tür söylemlere çok kanmamak, inanmamak lazım. Yani. Çünkü ortada bir kere bir platform başarısı var. Apple'ın kurduğu ve arkasından Android'in takip ettiği bir platform, yazılım destekli bir platform başarısı var. Burada aslında bahsedilen bu firmaların başarı yakalamasının sebebi donanım özellikleri değil.
Evet.
Bugün baktığımız zaman aslında birçok firma belki Apple'ın iPad'inden, iPad 2'sinden daha güçlü donanımsal özellikle tablet çıkartabiliyor. Çıkartacak evet. Gücü var. Ki bunu da geçen haftaki podcast'imizde değerlendirmiştik. Fakat işin yazılım tarafında firmaların biraz oturup düşünmesi lazım. Aynen Windows öyle. 7 tamam hepimizin kullandığı işletim sistemi uygulama yüklüyoruz. Fakat dokunmatik panelli ya da bu tablet için, sırf tablet için uygun mu?
Windows 7 ile bu iş olur mu?
Yani ben olmaz diyorum çok net bir
şekilde. Ben de olmaz diyorum. Zaten hani o iPad 2'yi almayın biz Windows 7 ile süper tablet çıkartacağız iddiasının. Hani bu işin içinde olan insanları güldüren kısmı da o Windows evet. 7 kelimesi galiba.
Şimdi geçenlerde Ars Technica'da merakla beklenen bir tabletin incelemesi vardı. Motorola Zoom.
Evet.
$899 fiyat etiketiyle donanım olarak güçlü bir cihaz. Fakat Ars Technica'nın sayfalarca süren incelemesinin yarısında tamamen eksik özelliklerden bahsedilmiş. Hmm. Yani yazılım tam değil. Ki arkasında Android gibi aslında ne zamandan beri gelen bir platform var. Yani orada ben firmaların aceleci davrandıkça ellerini yüzlerine bulaştırdıklarını, geciktikçe de pazar payını Apple'a kaptırdıklarını yani iki ucu şey değnek yani sıkıntılı bir durum
açıkçası
var.
Açıkçası Apple'a evet. Pazar payı kaptırmak diye bir şey yok. Pazar zaten Apple. Oradan bir şey kapamıyor.
O pazardan pay evet. Kapma çabası var.
Bu yazılım olayı çok ciddi bir sorun zaten. Şöyle de bir şey var. O yazılımlar görünen o ki 2011'i de diğer firmalara ellerini boş geçirtecekler. Ve iPad 2 2011'in donanımı olacak gibi gözüküyor.
Bir işte Android 3.
3'ün kendisi de henüz
yok
geliştirme
ortada,
aşamasında tabii, olan tabii, bir şey sonuçta. Tabii. İşte, o çıkacak sonra ona uygun platformlar, yazılımlar çıkacak. Yani hala 2011'i kaçıracaklar bence.
Ki bildiğim kadarıyla Android 3.0 için gerçekten o iş için yazılan 300 tane yazılım var daha henüz. Bir taraftan Apple'ın milyonlarca yazılımı varken.
Tabii.
O tarafta biz hani Android'in güçlenmesini istiyoruz fakat hani firmalarda çıkıp
gerçekçi olsun.
Gerçekçi olsun yani. Ki bu konuda mesela şimdi Nokia çıktı efendi dedi ki kardeşim biz yanlışlar yaptık dedi. Samsung'un CEO'su değil de üst düzey başkanlarından bir tanesi çıktı. iPad 2'ye karşı eksikliklerimiz var. Özellikle fiyat ve incelik konusunda bunu düzeltmemiz lazım dedi delikanlı gibi. Sony geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta düzenlenen CES etkinliğinde çok net şunu dedi. Kardeşim, tablet pazarında bir Apple, iki kim olacak? Biz bunu kavgasını vermeliyiz. Dedi.
Evet.
Şimdi bazı konularda gerçekten firmaların delikanlı gibi bazı gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Diyelim Radeon HD6990 biraz yani hardcore donanıma geçelim.
Vallahi hardcore donanım mı, gereksiz donanım mı, ben açıkçası biraz tartışırım. Çünkü biliyorsunuz Crysis 2 adım adım geliyor. Evet. Bu kartlar da tam o noktada çıktı. Eskiden şey geyiği var biliyorsunuz. Ya yani bu kart
anlaşmalı ya.
Hayır, Crysis'i çalıştıracak mı? Nasıl çalıştırır? Böyle konuşuyordu insanlar. Çünkü Crysis bir benchmarktı.
Evet.
Ama yani beta'yı gördükten sonra açıkçası Crysis 2'nin bir benchmark olup olmayacağı pek tartışmalı bir konu. Çünkü hala DirectX 11 yok.
Doğru.
Yani ve doğru. Ne zaman gelecek belli değil. Bu kartları neyle zorlayacaksın? Yani şu an insanlar eski kartlarıyla Crysis 2'yi çalıştırıyorlar. Herkesin evet. de ortak yorumu bu. Yağ gibi akıyor. Crysis evet. bizi süründürüyordu. Çünkü bu gerçekten de konsollar için bu sefer düşünülerek çıktı. Hatta Crysis ile kıyaslayıp ya bunun grafikleri o kadar iyi değil diyen yorum yapan oyuncular da oldu. Kişisel görüştür tabii. Bir defa ikisi çok farklı ortamlarda geçiyor. Tabii. Bu da biraz belki işin hilesi çünkü bir adada geçmesiyle bir şehirde geçmesi biraz farklı.
Farklı.
Çünkü şehirde binalar boş kutular aslında.
Evet.
Halbuki ormanda geçen bölüm çok daha yoğun, çok daha bitki örtüsü içinde. Biraz o yüzden o ortamı zorluyordu Crysis'i. 69-90 da ve Nvidia'nın da cevabı da gelecek. Çift GPU'lu bir kart. 69-70'in 2 ile çarpılmış. Birebir 2 ile çarpılmış her şeyden. Onda ne varsa bunda 2 tane var. 750 watt gibi bir güç kaynağı gereksinimlerinden bahsediliyor.
Tüketim kaç? 300 watt'ın üzeri galiba.
300 watt'ın üzerine çıkacak gözüküyor evet. Yani pek onu o limiti aşacaklar. Hmm. Umursamayacaklar daha doğrusu. Yani evet. bunu evet. alıyorsan güç kaynağını vereceksin.
Evet.
Anlayışı var. Yalnız şöyle bir şey. Tek 69-90 tek başına çalıştırsa saat hızları daha düşük. Diğerlerin 69-70'ten. Hmm. Yani dolayısıyla eğer bunu değerlendiren bir şey çıkmadığı takdirde biraz geri bile kalabiliyor. Yani bunu alıyorsanız mutlaka oyunun çift GPU'lu olması lazım ki o desteği tam anlamıyla yaşayın.
Murat, bu bana şunu hatırlattı. Biliyorsun AMD bir X2 evet. ifadesi kullanırdı hani.
Evet, evet.
Ve o kartlar hakikaten hani 4870 X2 4870'in tam iki katıydı. Hakikaten evet. iki çarpıydı. Sonra bu ifade kalktı. Yeni model numarası kullanılmaya başlandı. Fakat bu değişiklikle birlikte bu ikiye katlama olayı da kalktı.
Kalktı.
İşte evet. o yüzden artık galiba hani ben o konuda ilk inceleme yaparken ya bu 1.5 hani X1.5 demiştim. Yanılmıyorsam 5800 serisinde bu testi yaparken. Şimdi de yine galiba aynısının karşısında. Aynı
şimdi
karşı durumda
saat hızları çok düşük değil açıkçası. 830'a 880. Ama şöyle bir durum var. Fiyatı kartın yüksek olacak. 69-50 70'i demiyorum. 69-50'den iki tane koymak biraz daha hesaplı oluyor ve geçme potansiyelin var.
Evet.
Yani burada AMD biraz da rakipsizliğinin verdiği avantajla 69-90'ı biraz yüksek fiyattan satıyor. Tabii çift kartın her zaman bir dezavantajı var. Çift karttır.
Evet.
Bu tek pakette geldiği için bir derli toplu bir sistem kuruyorsun ama bunu şurada söyleyelim. 69-50 ile bir tane alıp daha sonra ikinciyi eklemek gibi seçenek hala daha mantıklı gözüküyor. Hem fiyat olarak mantıklı hem de işte daha yani Crysis 2'de bile bir geriye gidiş var. Daha o yeah. bir DirectX 11 patlatmadı bir oyun. Bence doğrudan tek kartı servet yatırmak yerine Crossfire yoluyla iki kart almak, daha sonradan ikinciyi eklemek daha mantıklı gözüküyor.
Peki Murat, hani şu firmaların en önem verdiği şey olan işte dünyanın en hızlı ekran kartı.
Evet, şu anda
o unvanı aldı mı?
Aldı. Çünkü AMD. 590 daha meydanda yok.
Hmm.
Gelecek ama henüz daha pek bilmiyoruz ne özellikleri olduğunu. Daha test falan da yok.
Evet, evet.
Ama olsan olur, olmasan olur. Yani bu çok ufak bir markete, pazar payına hitap eden evet. bir şey. Artı şu andaki durum da yani insanlar mevcut kartlarıyla gayet güzel Crysis 2 oynuyorlar.
Aslında biz birazcık böyle hani donanımın sınırları çok zorlanarak üretilmiş. Hani sınırda yaşayan kartlar biraz unutulmuştu. Hani bunlar evet. biraz geride kalmıştı. AMD tekrar gündeme getirdi bu konuyu. Ben de hani merakla izleyeceğim
yani
gelişmeleri.
Meraklısında yani biz Ferrari'de alamıyoruz ama yani alan da varsa bu da onun ekran kartı
tabii ki, Ferrari'si tabii
gibi bir şey oluyor.
Ya bir şey soracağım. Yani bu ekran kartı size çıkıyor olması mesela büyük bir heyecan getiriyor mu?
Hiç
yani?
Heyecan yaratmıyor.
Ya çünkü eskiden gerçekten ihtiyaç oluyordu yani ekran kart oyunlar zorluyordu. Mesela Crash ilk çıktığında Murat'ın dediği gibi. Şu anda yani bunu zorlayacak oyun ne var? Yani ya da hani nasıl bir çözünürlük kullanmamız lazım ki?
Evet, deli gibi bir çözünürlük kullansam bile bunu zorlayabileceğini zannetmiyorum. Şimdi Crash 2'yi hakikaten biz o yüzden de bekliyorduk. Ya biraz evet. Zorlayıcı bir şey geliyor. Yok öyle değil. Yağ gibi akıyor. Ve 700 dolar abicim. Yani bu olmaz. 700 dolara ekran kartına verdin 750 watt güç kaynağı aldın. Kaç para olacak o bilgisayar?
Şimdi oyun teknolojisinde galiba bir hani kullanıcıları artık rahatsız eden bir tıkanma oldu. Var. Çünkü DirectX 11 beklenen hızla kabul görmedi. Hala DirectX 11 oyunlarını oturup tek tek sayabiliyorsun yani. Ama böyle değildi. Bize neler vaat edildi? Uçacak, kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ve hani hakikaten şu anda satın alabileceğin o deli işlem gücünün hakkını verecek bir oyun yok.
Yok.
İşte bu hafta şeyi izledik. Battlefield 3'ün bir teknoloji demosunu izledik. Çok iddialıydı görüntüler ve PC'de kaydedilmişti. Hadi bakalım. Hani onu
sana
bekleyeceğim.
Şöyle söyleyeyim. Battlefield'ı ben uzun zamandır takip ediyorum. Battlefield 2'nin performansı çok kötüydü kodlamasından dolayı. Daha sonra gelen oyunlarda hep iyileşti. Grafikler de iyileşti ama performans da iyileşti. Ben 8800 GT ile bütün Battlefield serisinde oynadım. Hep daha kötüye değil daha iyiye gitti.
Evet.
Yani işin bir de kodlama yanı var. Belki.
Tabii ki o kesin.
Yani daha iyi grafikler gördün ama o demek değildir ki daha zorlayıcı, bir, daha güçlü bir ekran kartıyla oynayacağız.
Bakalım ne gibi gelişmeler olacak. Evet. Ayrıca bu hafta Unreal Technology 3'ün Unreal Engine 3'ün bir demosu yayınlandı. Fakat bu demo 3 adet GTX 580 üzerinde çalıştırılmış, kaydedilmiş. Dolayısıyla hani kullanıcıları çok heyecanlandıracak bir şey değil. Hani evet. Bilim kurgu diyorum ben böyle şeylere. Tabii. Bir de Crysis'in bir şeyi var. CryEngine'in bir teknoloji demosu var. O daha gerçekçi, daha heyecan verici. Ama genel olarak ya oyun teknolojisinin ileri adım atabilmesi için konsolların yeni nesli gerekiyor.
Aynen öyle.
İşte ne zaman yeni Xbox, yeni PlayStation çıkacak, PC oyunları da o zaman bir gömlek atlayacak. Şu anda konsollar PC oyunlarını bence sınırlıyor.
Evet, kesinlikle sebebi yani, başka bir şey değil.
Konsolun gücüne göre yapılıyor.
Evet.
PC'nin gücü heba alıyor.
Evet, aynen öyle.
Yani şeyde bu arada değerlendirmek lazım. Mesela bu ekran kartının fiyatına gerçekten yani bir konsol artı ya da işte Kinect gibi bir harekete duyarlı konsol daha fazla yani, zevk almak mümkün olabilir.
Yurt dışında arkadaşın varsa iki konsol da alabilirsin.
Onu diyecektim yani bunu ekran kartı olarak düşünme. Bunu çalıştıracak minimum sistemi düşün. Bütün konsolları alırsın dediğin gibi.
Yani hem PS3'ü hem Xbox'ı alıyorsun bu fiyata.
Wii'yi de alırsın.
Yani yurt dışından getirebiliyorsan. E işte.
Bu arada oyun ve oyun donanımı şeyinden çıkmadan gündemi o şekilde sıralayalım. Bir de Homefront oyunun internete sızma haberi var.
Evet.
Şimdi Crysis 2'nin sızmasından sonra acaba hani çok ilgi gördü vesaire hani insanlar indirdi. Homefront böyle bir oyunun yayınlanmayacağını açıkçası ben hani bir oyuncu değilim bilmiyordum. Fakat Crysis 2'yi hani biliyordum hani ilgimi çekti. Acaba bu tür sızmalarla kullanıcıların ilgisini çekme gibi bir operasyon olabilir mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası.
Olur.
Yani olur. Kullanıcıların kafasında çünkü bu tür şüpheler oluşmaya başlamış ki haklı bence bu şüpheler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili bilmiyorum.
Açıkçası heyecanla bekleyen, oynamak isteyenlerin ben etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani bu oyunun düşmesi eğer onun böyle bir sadık bir kitlecisi varsa onu etkilemez. Belki birkaç tanesi indirir ama çıktığı zaman da alınacak bir hali varsa oyunun insanlar gidip parasını öder bence. Yani Crysis 2'yi orijinal alıp da almayı düşünen birini bu sızdırma etkilemiş midir sizce?
Sanmam.
Bence de zannetmiyorum. O yüzden çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
Hele bu Homefront'un sızan versiyonu için hani oynanılır bir şey mi değil mi daha o konuda bile bilgisi evet. Belirsiz. Yani tamamıyla sonuçta Homefront Özkan'ın söylediği çok doğru. Crysis herkesin bildiği beklediği bir şey ama Homefront'u bilmeyen de var.
Yani
bilmeyen çok hatta. Bir hani bu açıkçası hani yabancılar hani free publicity diyor. Bedava reklam.
Evet.
Olabilir yani.
Bu hafta bir de mesela yani takip etmek lazım. Bu oyunların orijinal alınması her zaman $59-$60 dolar değil işte. Önümde bir tane örnek var. Steam'de bu hafta Mafia 2. %75 indirmişler. 7 dolara satılıyor.
7 dolar?
Evet.
Daha yepyeni oyun.
Yeni oyun yani. İşte yani böyle fırsatlar varken evet. Bunları kovalamak lazım.
Evet. Evet. Ucuz oyun avcılığına devam.
Bu arada Nintendo 3DS Türkiye'de de lansman yapıldı.
3 boyutlu olan.
3 boyutlu olan gözlüksüz. Avrupa'da fiyatının 249 euro, 280 euro civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ise 800 TL civarında bir fiyat olacağı belirtilmiş. Şimdi fiyat olarak bir açıkçası %30 gibi bir ekstradan fazla gözüküyor Avrupa'ya göre. Türkiye'de hani bu toplantıya giden ve çok fazla kullanan da çok fazla kişi olmamış. O yüzden hani deneyimleri birebir aktaramıyoruz. Fakat yurt dışındaki bazı işini ciddi yapan web sitesinin ürünle ilgili uzun süre kullanımda gözü yorduğunu, başarttığını evet. ifadesi var değil mi Levent abi?
Evet. Valla ben okuduğum yorumlarda test eden editörler 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra çok gözlerinde yorgunluk ve ağrı hissettiklerini ve 3D özelliğini kapattıklarını söylüyorlar. Ben ürünü daha denemedim, kısmet olmadı ama hani benim de içimden hani bir öngörü diyelim, içimden bütün sesler aynı şeyi söylüyor. O işte gözü yoracağını, rahatsız edeceğini söylüyor. Bakalım bir yandan şöyle, çok etkilenenler olmuş deneyip, çok beğenenler olmuş. Fakat kimi arkadaşlar demişler ki ya makineyi bir santim oynatsan 3D efekti yok oluyor. İşte dolayısıyla hani belirsiz bir durum. Gelince cihaz elimize gelince göreceğiz.
Açıkçası bir oyun cihazının da yani 3-4 saat aralıksız oyun oynamak ne kadar doğru? O da şöyle şey, hiç olmazsa 2 saat boyunca yoruluyorsun ve kendini dinlenmeye bırakıyorsun.
Aslına bakarsan Murat, şimdi sen doğru bir şey söyledin. Şu hani gözlüklü 3D'de de 4 saat, 3 saat oynamaya kalktın mı
yoruluyorsun. Bir kere gözlükler yani onlar hiç ergonomik değil. Yani kafa yapısına
tabii ki, uygun. Tabii ki. Hele gözlük kullanan benim gibi birisi iyice işkence çekiyor bu olaylarda. Hani Nintendo birazcık bu konuya eğilmiş ama ben merakla bekliyorum. Nintendo'nun yaptığı her şey genelde çok tutuyor. Yani pek başarısızlığı olmayan bir firma.
Fiyat farkı galiba şeyden kaynaklanıyor. Hala öyle mi bilmiyorum da bunlar kumar cihazları,
kumar makinesi
olarak değerlendirilip ekstra vergilendiriliyordu.
Valla Murat, evet hala öyle olduğu belirtiliyor da. Ama bak PlayStation 3 fiyatında dünya ile Türkiye arasında o kadar büyük bir uçurum yok. Hı hı. Yani bu bir tek Nintendo'ya mı kumar makinesi muamelesi yapılıyor? Yani şunu, bu konuyu bir bütün detayını öyle yani bir şey görmek isterim. Bize bir gün şunun önümüze bir dökümü konsun. Hı hı. Şu vergide özel tüketim vergisi de var deniyor çünkü. Vardır, tamam, şaşmıyorum. Ama bir görelim yani. Evet. Ben Nintendo Türkiye'nin ürünlerini Türkiye'de pahalı sattığını düşünüyorum.
O vergi olayına bir programda değinelim. Çünkü sektörün deneyimli isimlerinden bu tür distribütörlerden bu vergi konusunda birkaç bilgi aldık. Bunları da aktaracağız. Zaten vergi olayı çok da hani ne kadar işin içinde değil ya da firmaların kaçamak noktasını buna bir programda detaylıca değinelim.
Tamam.
Donanım kısmında disk üreticileri acaba gitgide azalıyor mu?
Azalıyor.
Gibi. Quantum vardı, Maxtor yedi, Maxtor'u Seagate yedi. Evet. Western Digital Seagate yemeye çalıştı. Olmadı. Hitachi IBM'in disk bölümünü almıştı. Evet. Şimdi Western Digital Hitachi'nin disk
bölümünü aldı. Valla bu haftanın bence bomba haberi. Hitachi senin hatırladığın gibi IBM'in disk bölümünü almıştı. Sonra aldı da ne yaptı? Pek bir gelişme olmadı. Yani ne ortaya ürünler koydu, ne öyle ses getirir bir şey, bir yeni bir ürün geliştirdi. Sessiz sedasız. Hani zaten tüketiciye yönelik ürünlerden hemen çekti elini ayağını. Sonra işte sunucu ürünleri 2,5 inçlik diskler derken işte sürpriz bir haber. 4.3 milyar dolar biçilen para. 3,5 milyar dolarını Western Digital nakit veriyor. Geri kalanı hisse senedi takasıyla. Ve bir ilginç de bir nokta var. Hitachi Western Digital'e hisseler oluyor.
%10.
%10 hisseler oluyor. İki tane yönetim kuruluna üye sokuyor. Şey açık, şu kısmı çok daha açıklanmamış. Hani Hitachi, bir kere şunu söyleyelim, hani Hitachi devam ediyor dünyada. Hani bu Hitachi'nin depolama ürünleri bölümü sadece. Evet. Şimdi bu hani Hitachi markasıyla ürünler sunulmaya, depolama ürünleri sunulacak mı? Yoksa sadece Western Digital mi olacak? Bunu bilmiyoruz. Da çok fazla detay vermediler. Benim tahminim Western Digital markasıyla devam edilecektir. Zaten hani Western Digital yönetecek, oluşacak firmayı. Yönetim kurulu Western Digital.
Bir diğer haberimiz İnternet Teknolojileri Derneği'nin Blogspot'un kapatılması ile ilgili sorumlu olan tüm firmalara açtığı dava, bir suç duyurusu.
Evet.
Var. Bu ilginç. Neden ilginç? Biliyorsunuz Blogspot'un içinde yayın yapan, Leak TV kaçak olarak yayın yapan blogçulara hedef alan bir davaydı bu, Digitürk'ün yaptığı. Evet. Fakat bu bloglar engellenirken IP tabanlı bir bloklama yapılınca, bu sefer Google'ın aslında aynı IP aralığında hizmet veren birçok hizmeti de sorunlu olmaya başladı.
Oldu, aksamaya başladı, evet.
Bunların arasında neler var? Google Maps var. Hatırladığım kadarıyla var. Google Earth var.
Applications'ın.
Google Apps'in kısmı. Evet, bir kısmı var. Var oğlu var. Var. Yani çok ciddi servisler var. Bunların kullanımıyla ilgili sıkıntılar vardı. Açılan dava da aslında bununla ilgili. Yani neden isim bazlı engelleme yapmıyorsunuz? Neden IP bazlı engelleme yapıyorsunuz? Burada bir kasıt var yani, gibi bir suç duyurusu var. Faydası olacak mıdır?
Hayır.
Yani dediğin gibi ben de pek olumlu düşünmüyorum o konuda. Çünkü
sorun şu. Bu bizde zaten buna bir teknik düzen yok.
Evet.
Dolayısıyla bu aslında bir beceriksizlikten kaynaklanan bir şey. Yani kasıt değil. Bu iş becerilemiyor. Yani. Bu sitelere engel olmak teknik olarak becerilemiyor. Bu yüzden böyle. Bu değişene kadar ne yaparsak yani, yapalım. Bu devam edecek.
Bir de şu var Murat. Tamam, bu yasak kalktı. İki gün sonra işte, filanca mahkemenin kararıyla bir daha.
Yani yöntem
hiçbir bu. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bu şey değil ki. Bu hani kökten çözüm lazım. Bu o kapattırdı, şu açtırdı. Nereye kadar? Yani
internetin fişini çekmek lazım.
Yani. Kökten çözüm. Yani ya da işte Türkiye'ye kapalı internet yaratılacak. Gerçi bu hafiften hani bunu başka bir programda konu ederiz. Evet. Öyle bir şeyler geliyor. Türkiye'ye kapalı internet. Sadece Türk siteleri. Devletin izin verdiği, onay verdiği siteler. Ki bunlar hani şaka gibi gelmesin. Bunların hepsinin hazırlığı yapılıyor. İşte kaka çocuklar, kaka siteler belirlenecek. Yanlara giremeyecek kullanıcılar. İşte beyaz liste olacak, iyi siteler olacak. Onlara takılabilecek işte yerli arama motoru, yerli mail servisi, e-mail servisi. Bunların hepsi hazırlanıyor gerçekten. İşte Google'a falan gerek kalmadan, belki bir de Google hani bu reklam sisteminin de yerlisini yaparlar. Yerli reklam servisi falan. İşte devletimiz bizi kötü insanlardan koruyacakmış.
Sen destekliyor musun bunu? Hoşuna gitti mi?
Valla ben kabus gibi görüyorum ama bir yandan da...
Kara listeye hani, girdik abi.
Ya biz zaten şey yani kara listenin en kara şey Dark Hardware zaten hani isminde bir ismi de müsemma. Biz kara listenin en dibindeyiz.
Biz de PC Labs olarak İngilizce siteyiz, o yüzden
oradan... bir batı kültürüne bir özenti evet. Var pek kurtulma şansınız yok.
Bu sistem aslında Çin'in uyguladığı sistemin neredeyse birebir kopyası olacak.
Yerli versiyonu.
Evet. Çünkü Çin'de de mesela Facebook engelli fakat Facebook'un Çin versiyonu var. Google'ın engelli fakat Google'ın bir Çin versiyonu var. Hani versiyonların var oğlu var. Adamlar sadece arabanın Mercedes'in taklidini yapmıyorlar. Web sitelerinin de taklidini yapıp devlet bazında desteklen bir yere gelmeye çalışıyorlar. O konuyu bir deşeceğiz detaylı.
Ya da o konu bizi deşecek.
Biz deşersek onlar bizi deşer.
Evet. Ya çünkü Özkan bir şeyler olmazsa Türkiye'de internet kullanılmaz hale gelecek.
Evet.
Yani ve bu sene içinde olacak. O yüzden daha çok konuşalım.
Aynen. Geçtiğimiz haftalarda Teknosa'nın ilk açılışında Nokia-Microsoft işbirliğini ele almıştık. Görünen o ki Microsoft Nokia'ya 1 milyar dolar bir bütçe, daha doğrusu para verdi diyelim. Hani para verecek diyelim. Anlaşma daha kesinleşmedi bu arada Microsoft'un Nokia'nın ama arada böyle bir madde anlaşma var ki zaten bu konuşulan bir şeydi.
Biz ama hani teknolojidir, telefonların donanımıdır falan filan diye yorumlar yaparken meğer neler varmış arkalarda işte. Niye Android'i seçmediler falan diye düşünürken biz gayet teknik yorumlar yapıyorduk.
Evet. Anlaşmada da şey de varmış. Yani Microsoft'un Nokia'nın patentlerine erişime kullanma hakkı gibi detaylar da var.
O hiç sorun değil. Çünkü evet. Şöyle, Microsoft zaten telefon konusunda başarısızlıktan başarısızlığa koşmuş bir firma. Daha geçen sene hani Kin diye bir telefon çıkarttılar. 15 günde mi bir ayda mı ne piyasadan çektiler. O yüzden
bu Microsoft'a Kin, o... Zunfon muydu yoksa?
Yok şeydi, sosyal ağ telefonu diye tanıttılar ettiler. Bir ayda mı ne piyasadan kalktı. Hani o yüzden Microsoft, bütün patentler Microsoft'un olsun, bir şey çıkıyor. Telefon alanında bir şey çıkacağını ben sanmıyorum. Ama bakalım.
Bu konuyu takip ediyor olacağız.
Evet.
Bir haftanın önemli haberlerinden herkesin çok büyük sevinçle karşıladığı ama benim neden bu kadar büyük sevinçle karşılandığını pek anlayamadım. PayPal'in TL olarak, kur olarak ödemeleri kabul edeceği olayı. Yani ben şeyi tam açıkçası halen işin önemli kısmı da var. Fakat yani PayPal dolar euro çevrimi çok mu yukarıdan yapıyordu da hani
yok.
Şikayetçiydik.
Öyle bir sorun yoktu ama artık TL olarak ürün satabileceksin.
TL olarak satabileceksin evet. Yani Türkiye'de satış yapıyorsan yani, fiyatları TL olarak belirtebiliyorsun.
İnsanların şimdi ben de çok fazla hani PayPal kullanıcısı değilim ama benim anladığım kadarıyla insanların en büyük sorunu şuydu. Mesela bir arkadaşın senin hesabına para gönderse sen onu bir şekilde banka hesabına ya da kredi kartına aktaramıyordun. Alamıyordun evet. PayPal'dan parayı. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla artık Türk hesaplarınıza paranızı aktarırsınız yazıyor sayfasında.
Evet. EFT olarak.
Ve yani ne gelecek? Şimdi bak bir sevinç dalgası ülke çapında yayılabilir. Web siteleri hani hep şey, yabancı sitelerde bize bağış yapın, donate butonu olur ya. Şimdi Türkiye'de koyabileceksin.
Evet. Koyalım biz de.
Yaparlar mı bilmiyorum.
Biz yapalım. Önce olalım bu konuda.
Yani evet. Yurt dışında bile bir bağış olayının şeyi gitgide azalıyor. Wikipedia bile hani milyonlarca takipçisi var. Hani zarlan zorlan
ucu ucuna denk getiriyor her sene.
Aynen öyle. Hani ucu ucuna getiriyoruz. 12 milyon dolar mı? 120 milyon dolar mı toparlamışlar? Yani. Tam rakamını net hatırlamıyorum ama.
Ama nasıl toparlıyor? Yani bir yalvarmadığı kalıyor. Evet. Yani bu sene mesela daha önce yoktu. Bu sene eskiden hep web sitesinde hani o kurucusu Jim Mays işte size mesajı var falan bir şeyler çıkardı. Evet. Bu sene mail yolladılar mesela. Ya işte bir omuz atın, bir el atın bize diye. Hani bu şekilde nereye kadar sürecek bilmiyorum. Hani yardım isteyerek, dilenerek hani bir anlamda. Hani çok iyi bir iş yapıyorlar ama hani o finansal olarak Wikipedia'nın sıkıntısı büyük. Bizim web siteleri sizce hani... Bizim dediğim hani bizim siteler değil. Hani Türkiye'deki Türk web siteleri bir şeyler, bir katkı kendine sağlayabilir mi bağışla?
Yok. Yani
kuruş gelmez abi.
Sanmıyorum kesinlikle.
Çok nadir. Belki hani bir iki kişi şeydir ama hani.
Yani müdavimlerin bir kısmı gerçekten yani, hani şey yapabilirler. Hani
biz o
gerçekten...
da şöyle istenir ağlanırsa aman evet. Bağış yapın. Evet. Yoksa kapanıyoruz.
Dersek belki ama onlar da çünkü şey olayı da var. Biz arada işte adblock kullanmayın kardeşim hani bizi çok kötü etkiliyor dediğimizde ortalığı inanılmaz birbirine katan kullanıcı
değil mi? Üzerine hakaret eden adamlar da var. O yüzden hani ben de hani anında ortadan kaybolacaklarını düşünüyorum. Ama bakalım yani bence her siteye eklenecektir o buton.
Evet.
Bakalım.
Görelim. Bu konularda duyum alan olursa bize bilgi verirse seviniriz. iPad 2 11 Mart'ta çıkacak. Ciddi bir satış adedi bekleniyor. Hatta Türkiye'den de sipariş sırası özellikle hosteslere oluşmuş durumda. Pilot arkadaşlar yani olanlara, hostes arkadaş olanlara oluşmuş durumda.
Kaçakçılar şey yapmış, harekete geçmiş.
Sahibinden.com'da gittiği gidiyor. Şimdiden fiyatlar var.
Coşmuş.
Genel benim çok aldığım bir soru var. iPad 2'nin ben 3G'li versiyonunu alacağım. Peki bunun SIM kilidi var mı? Türkiye'de çalışır mı? Şimdi bu soruyu sorma sebebi kullanıcıların Apple'ın sitesinde yaptığı bir açıklama. Bu açıklamada diyor ki bizim 3G versiyonumuz var evet fakat alırken AT&T mi yoksa Verizon mu kullanıyorsunuz? Ona göre karar verip ona göre seçim yapın diyor. Aslında Verizon'un şebeke ağı farklı. Onda CDMA denen farklı bir şebeke yapısı kullanıyor. Hatta onlarda SIM kart yuvası bile yok. Dolayısıyla yani yazılımla kırmak bile mümkün değil onu. Fakat AT&T bizim Türkiye'deki gördüğümüz yapıda yani SIM kart takılıp çalışan bir şebeke yapısına sahip. Kısacası şu, iPad 2'de SIM kilidi yok. Sadece yurt dışına almak isteyenler AT&T uyumlu olan iPad 2 modelini 3G olan almalı. iPhone'lardaki gibi bir SIM kilidi konusu mevzu bahis değil.
Tamam.
Bunu belirtelim. Fakat 3G ile almaya gerek kaldı mı? Bu da bir ayrı soru işareti. Eğer ben mesela ben iPhone 4 kullanıcısıyım. Yeni işletim 4.3 iOS güncellemesiyle iPhone'lara bir özellik geldi. Bununla beraber ben cep telefonunu bir erişim noktası olarak atayabiliyorum. Böyle atayınca ister laptoptan ister başka bir wireless destekli. Yani
şey mi? GPRS zamanlarındaki gibi.
Evet.
Türkiye'de ilk Telsim.
Aslında ona benzemiyor. Bunlarda zaten mesela o vardı, internet paylaşımından, USB'den ya da Bluetooth'tan internet aktarabiliyoruz.
Evet.
Fakat bununla beraber ben bunu kablosuz erişim noktası haline getirip etraftaki her cihazın yararlanmasını sağlayabilirim kablosuz ağ üzerinden.
Tamam.
Dolayısıyla bunda onu aktif edip iPad üzerinden erişim mümkün olabilir. Şöyle bir sorun var. iOS 4.3 sadece iPhone 3 GS ve iPhone 4'ü destekliyor. Yani iPhone 3G için ya da iPhone 2 cinsi için bir şey söz konusu.
Ama o zaman diyorsun ki iPad 2 sahibinin bir de iPhone'u olması lazım. Ha,
olursa o insanın gidip 3G almasına gerek yok.
Anladım.
Peki ben sana bir soru sorayım. Yani bir tahmin yürütürsek bunun üzerinden. Benim iPad'de en çok görmek istediğim özellik şuydu. Kablosuz özelliği olan bir cihazdan iPad'e doğrudan veri aktarma. Örneğin fotoğraf makinesi, biliyorsunuz. Wi-Fi kartları var onların.
Evet.
Üstünde SD, üstünde Wi-Fi var. Fotoğrafları doğrudan aktarabiliyoruz. Ama ilk iPad'de o ad hoc denilen özellik yoktu. O yüzden doğrudan aktarılamıyordu. Önce bir bilgisayara aktarıyordun, ondan sonra iPad'e geliyordu. En çok bunu merak ediyorum iPad 2'de. Acaba bunlar öyle bir şey sağlayabilir mi?
Şimdi şeyi bir kere unutun. Doğrudan veri aktarım olayını unutmak lazım iPad 2'de. Yani şöyle, iPad 2'nin ya da iPhone'larda o şekilde onların fotoğraf klasörünü eşlediğiniz zaman fotoğrafları onu atabiliyorsun. Fakat doğrudan kablosuz ağ üzerinden erişip ya onu bir cihaz gibi görüp içine dosya atma özelliği yok. Yeni yazılım güncellemesiyle bildiğim kadarıyla da gelmiyor. Ki zaten iPad 2'nin en yerden yere vurulan özelliği, ki en bence büyük eksiklerden bir tanesi, kamera kiti var. SD kartımı takayım, dosyalarımı aktarayım. Yani onu bir aslında depolama cihazı olarak kullanamıyorsunuz. Apple onu muhtemelen devam edecek.
Ya bütün sorunların çözümü, hani Steve Jobs'un herhalde, Steve Jobs da biliyordur, USB diye bir teknoloji var. Yıllardır kullanılıyor. İşte şu USB denen şey iPad'de olsa ne bağlantı problemi kalacak, ne depolama problemi kalacak, hiçbir şey kalmayacak, ne aktarım problemi kalacak. Ama Apple USB teknolojisini içermeyen cihazları üretip milyonlarca satmayı başarıyor. Helal olsun diye.
Dönüştürücüsüyle şey yapan şeyler var, adaptörler, fakat sadece okuma özelliği var. Yani veriyi yani sadece okuyor. Şimdi dolayısıyla şimdi bellek kartını takayım, işte fotoğrafa bakayım, iPad'e atamayayım ya da iPhone'a atamayayım.
Yani çok eski ilk kart reader'lar, hani kart okuyucu, hakikaten kart okuyucuydu. Yazmazdı.
Evet.
İşte demek ki Apple daha o teknolojiye erişti USB konusunda.
Evet.
Hadi ya, artık saçmalıyorlar. Yani USB, ben hani siz Apple ürünlerine karşı daha sempatiyle bakıyorsunuz. Ben üzerinde USB portu olmayan bir cihazın ne satılmasını destekliyorum, evet, ne alınmasını. Hani hadi artık lütfen şu cihazın üzerine bir tane olsun USB portu eklensin.
Ve veri depolama özelliği lütfen.
Yani tek bir port ya. Zaten onu da koysalar, tamam bu sefer de şey sorun olacak. Ya bu portta klavye mi takalım, işte USB disk mi takalım falan problem olacak, ama olsun. Yani hiç evet, yoktu, hiç yoktan iyidir bir tek.
İşte Android o konuda çok avantajlı. Yani kesinlikle ve kesinlikle. Rakip firmaların, yani şöyle gerçekten aceleci davranmadan daha soğukkanlılıkla mantıklı ürünler üretmeye kafa yorması lazım.
Yani
özellikle Samsung'un, Sony'den böyle şeyler bekliyoruz. Görelim orada neler olacak. iPad 2 almayanları, almak isteyenleri de o 3G olayında anlatmış olduk.
Bak Fujitsu ama çıkaracakmış bombasını. Bakalım o nasıl olacak. Bence Sony'den önce, Samsung'dan önce Fujitsu'ya bakalım. Çok iddialılar.
Doğru.
18 yıllık tablet deneyimleri varmış. 18 yıl önce hangi tablette konuşuyoruz bilmiyorum.
Bu arada Bill Gates'in bir açıklaması vardı. Senesini hatırlamıyorum. 2005 ya da 2004 olması lazım. Daha da eski olabilir. Tabletleri önümüzdeki 3-4 yılın tablet PC'leri, özür dilerim.
Hmm.
Tabletleri değil.
tablet PC'leri önümüzdeki birkaç yılın teknolojisi olarak değerlendirmişti Bill Gates. Bundan belki 7, belki 8, belki 9 sene evvel. Tam hatırlamıyorum, özür diliyorum o konuda. Fakat olmadı.
Onlar bir, tabii ki tablet PC kavramı yeni değil. Bir Microsoft bir deneme yaptı. Tabii. Ve Toshiba en büyük partnerlerinden biriydi. Yanılmıyorsam Acer en büyük partnerlerinden biriydi. Bir tablet denemesi yapıldı. Olmadı. Hatta olmadıktan sonra birbirlerine girdiler firmalar. İşte donanım üreticileri Microsoft'a ya sen yeteri kadar destek vermedin, işte bizi yalnız bıraktın dedi.
Evet.
Microsoft onlara işte siz düzgün bilgisayar yapamadınız dedi falan. Ve unutuldu tablet konusu. Ve işte iPad'le yeniden doğdu ve bu sefer ama kalacak. Hani bu sefer pek öyle unutulup gidecek gibi değil.
Tablet PC'de neden sorunlar oldu? Çünkü tablet PC'nin bir kere dokunmatik donanımı çok kötüydü.
Yeterli değildi.
Ve üzerinde kullanılan Windows işletim sisteminde maalesef ve kesinlikle yani o kadar ince parmağınız olması lazım ki verimli kullanabilirsiniz.
Yani.
Hem dokunmatik ekran teknolojisi iyi değildi. O zaman kapasitif ekran teknolojisi yaygın değil, kullanılmıyordu, yoktu. İşletim sistemleri uygun değildi.
Ya Özkan, bir kere bak ben şunu söyleyeyim. O zamanlar tablet ve benzeri bilgisayarlarda bir el yazısı tanıma saplantısı vardı üreticilerde. Evet. Yani şu şimdiki sanal klavye sistemlerini kimse önemsemiyor. Aman işte insanlar kalemle not alacak bunun ekranına. Ya insanlar böyle bir şey yapmak istemiyor ki. Yani niye kalemle yazayım? Klavyeden yazarım. Yani tek elimde son teknoloji bir alet varken niye kalemle yazayım? Bu el yazısı tanıma sistemleri de zaten hiçbir zaman %100 başarılı olmadı. Bir hani o zamanki ilk nesil tabletlerin başarısızlığının bence bir faktörüdür. Evet. Günümüzde mesela hiç öyle el yazısı tanıma konusu hiç gündeme gelmiyor.
Kesinlikle değil. Zaten şu da çok başarısız oldu. Yani avuç içine sığan ufacık bir telefon alıyorsunuz. Onu kullanmak için onun belki 30'da biri büyüklüğünde olan bir kalem çıkartıp yanından bir ekstra duranla onu kullanmaya çalışıyorsunuz.
Evet, o kalem kayboluyor.
Bu direkt fual yani. Kesinlikle. Ve almaya kalktığınızda daha sonra
yani fiyat şey farkını fiyatlar hissediyorsun. Var. Evet.
Evet, o şey gibi doldurur dinleyicilerimiz. Donanım dünyasında Kinect en hızlı satılan ürün oldu donanım dünyasının.
Evet, rekorlar kitabına girmiş.
Evet.
Özkan, hani ben de bir Kinect kullanıcısı olarak araştırdım. İşte 60 günde 8 milyon tane satmış. Ve bu hani süreyi dikkate alırsan iPhone'un, iPad'in falan işte iPod'un satış rakamlarını kat kat geçiyormuş. Şimdiye fakat şu ilginç. 60 günde 8 milyon satmış. Şimdiye kadar 10 milyon tane satmış.
Alan almış gibi.
Alan almış fakat hani aslında Microsoft için bu hem iyi hem kötü haber. Çünkü şöyle bir detayı var. 10 milyon tane Kinect satılmış, 10 milyon tane oyun satılmış. Şimdi bu konsol dünyasında şu çok önemli. Kaç konsol sattığın önemli değil, kaç oyun satıyorsun.
Evet.
Çünkü olay oyunları satmak. Şimdi Kinect'in, şimdi buna attachment rate diyorlar. Attachment rate 1'e 1. Yani daha doğrusu attachment rate 1. Her alan bir oyun almış. Bu hiç iyi bir rakam değil Microsoft için.
Evet.
O yüzden hani her ne kadar Microsoft bu işe rekorlar kitabına girmenin falan tabii ki hemen bunu basın malzemesi yapmış, reklam olarak kullanmış ama aslında hani arkada ne kadar mutlular bilmiyorum. Kinect'le birlikte bir dizi oyun çıktı. Hepsi çok iyi değildi. 2-3 tanesi iyi. Geri bazıları çok felaket. Ve onlardan sonra Kinect oyunu akışı durdu. Şimdi yeni nesil Kinect oyunları merakla bekleniyor. Hani bir iki tane hakikaten hani harika ya dedirtecek oyunun çıkması bekleniyor.
Sen kişisel olarak memnun kaldın mı?
Murat, benim zaten hani beklentilerim şu. Hani ben bunu bir oyuncu, hani gamer dediğimiz kimsenin çok bir ilgisini çekeceğini zannetmiyordum. Fakat benim iki beklentim vardı. Birisi dans oyunları, birisi fitness. Yani işte spor. İkisinde de muhteşem. Yani dansta da daha önce hani V'deki Just Dance'ı falan deneyen arkadaşlar var. Kinect'te bütün vücudu takip ettiği için hani çok daha gerçekçi. Hani eğitim falan yönü de var. Harika. Spor yönü daha da ilginç. Yani mesela Your Shape diye bir fitness oyunu var. Yani oyun demeyelim artık ona, aslında fitness programı. Harika hani, çünkü artık şey diyor hani, dizini kaldırman gereken bir hareket var. bak dizini yeteri kadar kaldırmıyorsun diyor. Yani hareketi yapıyorsun tamam diyor ama dizin yeteri kadar kalkmıyor diyor. Hemen orada uyarısı çıkıyor ya da işte kollarını yeteri kadar açmıyorsun diyor. Yani kandıramıyorsun. Bence daha da gelişecek, daha güzel şeyler çıkacak. Fakat hani oyun olarak şöyle parti oyunları. Hani eve misafir gelip de 7-8 kişi geldiyse yine çok eğlenceli bir şey. Ama V de aynı şekilde zaten. Tek başına evde yalnızken ya açayım da şunu Kinect'in filanca oyununu oynayayım hayatta demezsin. Açıp Medal of Honor oynarsın. Halo 3'ü oynarsın. Halo Reach'i oynarsın ama Kinect misafirin çok. Evine gelen giden devamlı bir parti ortamı varsa Kinect harika. Kahkahalarla dolu bir cihaz.
Kinect ile ilgili bir detay da ben vereyim. Türkiye'de biliyorsunuz Xbox 360 resmi olarak satışı yok.
Yok. Her yerde var ama.
Fakat Kinect... duyuruldu ve hemen arkasından Türkiye'de her teknoloji mağazasında bulunur hale geldi.
Evet.
Bu da
işin en son D&R'da gördüm. Ironik
kısmı.
İşin komik tarafı D&R'da Xbox 360 yoktu, Kinect vardı.
Evet. Ha, Türkiye'de şeyde de yok mesela MediaMarkt'ta Vatan'da da Xbox 360 bulamıyorsunuz ama Kinect var yani. Orada ilginç, ilginç bir detay.
Çok ilginç. Fiyatı da çok fena değil. Ben 390 TL'ye gördüm. İngiltere'den satın aldığında 330 TL'ye falan geliyor. Yani
fena ya
50 lira 60 lira fark
güzel,
var.
Güzel, iyi fiyat.
Fena fiyat değil.
Son gündemimize geçelim. Angry Birds'ün yapımcılarının 42 milyon dolar yatırım alması.
Evet. Ya yani Angry Birds rekor kırıyor.
Evet.
Rekor sahibiydi. Gerçi şu an Tiny Wings diye o tarzda bir oyun çıkmış ve şu anda bir numarada o gözüküyor ama Angry Birds zaten alacağı şeyi aldı.
Aldı.
42 milyon satıştan da bahsediliyor bu arada. Ve bunun %25'i parasını ödeyip almışlar. Öyle bir istatistik de sunmuşlar. Ama Angry Birds sadece oyun olarak kalmamış. Bunun plüş oyuncakları. Bu işte yatırımcılardan bir tanesi o. Hmm. 15 dolara 2 milyon adet satabilmişler. Yani plüş oyuncaklar da hiçbir şeye benzemiyor. Gayet çirkin şeyler yani. Bu, yani. Bunu niye alıyorlar bilmiyorum
Angry
ama.
Angry Birds zaten biraz çirkin.
Evet. Demek ki seveni var. Yatırım da yapılmış. 42 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediliyor.
Angry Birds daha para kazandırır.
Tabii. Şunu gösteriyor. Yani biz burada klasiklerden falan bahsederken aslında satanlar bunlar.
İki boyutlu.
Evet. 0.99 dolara.
Ha, karikatür
doğru. Düzeyinde grafikler var. Arkada iPad var, iPhone var artık. Yani her bütün Apple ürünlerinde, yani, ürünlerinden oynanıyoruz bu oyun. Ama gidip de Crysis'i iPhone'da çalıştıramıyoruz.
Ya bir de işte casual gaming denen hani daha rahat böyle oyunu boş zamanlarında oynamanın gücü.
Ya çünkü daha önce şey de vardı.
Çünkü şu var hani Crysis oynayacak kadın sayısı bir avuçla ölçülür de Angry Birds'ü herkes oynuyor. Evet. Yani bu
42 öyle bir potansiyel 42 milyon dolar toparlıyorsun yani. Yani. İşte bunu bu peluş oyuncağı üreten firma 2 milyon oyuncak satan öyle bir kapasite olan bir firma.
Evet.
Şimdi arkasında bunu alacak ve 15 dolardan satacak. Demek ki yani o yatırımın kaç parayla döneceğini düşünüyorlar ki.
Neler? Oyuncakla başlıyor onun işte figürleri çıkacak, belki çizgi filmi çıkacak.
O da bir
işte, Wolfred çıkacak Angry Birds.
Angry Birds'ün filmi zaten trail şeyleri fragmanları dönüyordu.
Angry Birds oyunun içinde belki görmüşsünüzdür. Artık oyun içi içerik de satmaya
başlıyorlar. Pazarlama var.
Satmaya başlıyorlar ve oyun kadar pahalı.
Değil mi? Angry Birds daha çok para kazandı.
Mighty Eagle diye bir şey var.
Evet.
Takıldığım bölümde 0.99 dolar verip
geçiyoruz.
Mighty Eagle geliyor. Ayrı bir kuş.
İşin sen hep böyle geçmişsin bölümleri. Yeni...
ben alnımın teriyle
hakkıyla
geçtim hepsini. Şöyle de bir detay vereyim. Angry Birds'un iki versiyonu var. Bir tanesi standart yüklenen versiyon, bir tanesi de seasonal, yani böyle mevsimsel.
Ha, kış, bahar değil mi? Evet.
Evet, mesela yılbaşında yılbaşı temalı bir bölüm geldi. Sevgililer Günü'nde sevgililer temalı bölüm geldi. Aha. Böyle böyle bir sürü bölümleri var. O oyunu yüklediğimde benim dikkatimi şu çekti. Mesela Microsoft Bing'le anlaşma yapmışlar. Oyun için aslında reklam da var. Para verdiğiniz uygulamada reklam var yani.
Yani her yerden kazanıyorlar.
Takıldığınız yerden yani. Diyor... Bing'e gidin aratın çözümünü bulun. Hangi turda nerede kaldığınızı.
Bravo.
Böyle modeller bravo. Geliştirmişler. Angry Birds ile ilgili bu gelişmelerin olması şunu gösteriyor bize aslında. Şimdi şunu da kabul etmek lazım. İnanılmaz sayıda bir iPhone, iPad kullanıcısı var. Bunların ne kadar kısmı uygulama yüklüyor derseniz neredeyse hemen hemen hepsi jailbreak hepsi. Yapanlar haricinde uygulama yüklüyorlar. 0.99 dolar insanların artık gözüne gelmiyor.
Tabii.
Angry Birds 0.99 dolardan oyun yaparak köşe olmayı kenara bırakın, işin farklı boyutlarında yatırımlar alıp iş modelini çok genişletti.
Tabii.
Bir taraftan kullanıcı tabanı böyle genişlerken yazılımcılar, geliştiriciler, oyun geliştiricileri halen ve sürekli iPad, iPhone platformunda fırsat olacağını görüyor olmalı diye düşünüyorum. Yani işte Angry Birds geldi, işte bu kadar para kazandı, bir daha oyun yaparsam ya da yazılım yaparsam ben işte para kazanamam diye düşünmemek lazım. Bu yeni gelen oyun mesela.
Tiny Wings kazanıyor şimdi.
Mesela şimdi o kazanıyor.
Yani.
Benzer eğlenceli bir şey, uygulama siz yaptığınızda o uygulamacı
ve
kazanacak.
Şöyle bir şey, hani yılın meslekleri diye böyle anketler olur ya. Kesinlikle Apple'a uygulama geliştirmek diye bir kategori olması lazım. Yani gerçekten bir dolarlık uygulamayla köşeye dönmek mümkün.
Valla ben burada oyun geliştirmeye niyetli arkadaşlara hani bir şeyi hatırlatmak isterim. Yani dikkat etsinler. Para kazanan oyunların hiçbirisi işte süper 3D grafik, yani işte evet, deli gibi engine bilmem ne değil. İşte para kazanan oyunlar ne? Zuma, işte evet. Bejeweled, işte ne bileyim Angry Birds, Tiny Wings, iki boyutlu şey, evet, şey Plants vs. Zombies gibi iki boyutlu oyunlar ama hastalık şey yaratan, hani bağımlılık yaratan yani oyunlar. Dolayısıyla oyun dünyasında para kazanmanın yolu teknoloji manyağı şeyler değil, böyle şeyler yapmak. Bence özellikle Türkiye'de genç arkadaşlar, amatör arkadaşlar hiç kendilerini o 3D Engine yazmakla bilmem ne zorlamasınlar. Para kazanmanın, oyun dünyasına girmenin yolu bu.
Kendinizi heba etmeyin.
Evet, yani burada tabii şey Apple iPad değil önemli olan. Yani söylemesin casual games.
Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Şimdi Angry Birds bu platformla meşhur oldu.
Evet.
Sonra Android yayıldı, için de çıktı.
Yayıldı.
PC için de çıktı. Yani bu çıkış noktası çok önemli. Daha sonrası geliyor yani. Bunu da Angry Birds örneğinde
gördük. Çünkü zaten oyunun teknolojisi de buna imkan veriyor. Hani bir 3D oyunu bir konsoldan bir konsola aktarırken belki zorlanırsın ama bu evet, iki boyutlu bir oyun. Evet. Belli bir engine'ı var. O engine her şeyde çalışır.
Evet.
Bravo.
Önemli bir şey kaldı. Biliyorsunuz aslında zaman ne kadar çabuk geçiyor.
Öyle.
Bu Intel'in biliyorsunuz sorunu vardı. Anakartlarını topladı, etti. Biz ne dedik? Mart ayında, Nisan'da gelecek diye düşünürken, yani bunu konuşurken daha çok var falan, insanlar ne yapacak edecek derken yani, Mart ayı geldi.
Intel Nisan dedi ama bizim suçumuz yok.
Evet. Ve anakartlar, B3 revizyonları geldi ve şu an satıştalar.
Kim geldi?
Gigabyte geldi.
Ben Gigabyte'ın basın bültenini gördüm.
Ben başka, şu an Teknofiyat'tan bakıyorum. Yani mağazaları, bir sürü mağazada çıkıyor şu anda.
Başka kim var?
Bildiğimiz kadarıyla MSI da geldi.
MSI var.
Asus da gelmeye çok yakın.
Yalnız burada herhalde Gigabyte Asus'a fena bir gol atmış.
Evet.
Neden derseniz, ilk P67 anakartları Asus piyasaya sürdü ve pazarın önemli çoğunluğunu Asus elde etmişti.
Hmm.
Şimdi fakat hani toplandı. Bu sefer Gigabyte önce getirdi. Golü Gigabyte MSI Asus atmış gibi görünüyor. O tarafta da çünkü o 3 üretici arasında çok ciddi bir rekabet var. Hmm, kim en fazla satacak? İşte ben Asus'u geçer miyim ya da işte Gigabyte beni geçer mi gibi tartışmalar söz konusu. Gelmiş, evet, geliyor.
Bakalım şimdi belki yani eski versiyon olanlar ne yapacak? Değiştirecekler mi? O proses başlayacak şimdi.
Aslında bize test için gelen bir ürün var. Gidelim bir denemeye çalışalım.
Evet.
Değiştiriyorlar mı diye. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Bir Tekno Seyir'in gündem değerlendirmesinde sonuna geldik. Sizlerden bazı sorular geliyor. Bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi iPad ve iPhone uyumluluğu ile ilgiliydi. Bu konuyla ilgili bir program yapacağız aslında. Ürettiğimiz video dosyalarının formatı ile ilgili bir problem vardı. Bu sorunu çözdük. Şu anda sitede yer alan videolarda henüz iPad ve iPhone deseği yok. Fakat bundan sonra yayınlanacak önemli birçok videoda iPad ve iPhone desteğini, flash desteği olmayan platformlarda desteği göreceksiniz. Bunun da bilgisini verelim. Önümüzdeki hafta yine gündem değerlendirmesiyle birlikte beraber olacağız. Herkese iyi haftalar.